Ayrım 15. Incognito. David Eagleman. Sayfa 149. C3PO. Neredesin? Çocukken içinde bulunduğumuz şu günleri düşünüp robotlarımız olacağını varsayardım. Yemeğimizi getirecek, giysilerimizi temizleyecek ve bizimle konuşacak robotlar. Gel gelelim yapay zeka alanında bir şeyler ters gitti ve sonuçta evimde bulunan robot denebilecek tek şey de kendi kendini yönlendirebilen ama biraz kıt zekalı bir elektrik süpürgesi. Yapay zeka neden tıkanma noktasına geldi? Nedeni açık, zeka üstesinden gelinmesi son derece zor bir problem olduğunu kanıtlamıştır. Doğanın bu konuda milyarlarca yıl boyunca trilyonlarca deney yapma şansı olmuşken, insanlar ancak onlarca yıldır tanışıyor bu problemle. Bu sürenin büyük bölümünde ise zekayı sıfırdan yaratmaktan öteye gidememiş yaklaşımımız. Ancak çok yakın zamanlarda alan yeni bir yola doğru dönüş yaptı. Artık açık ki düşünen robotlar geliştirme konusunda anlamlı bir ilerlemeye imza atmamız için doğanın bulunduğu yöntemleri çözmemiz gerekecek. Rakip takımlar çerçevesinin sıkışıp kalmış yapay zeka alanını rahatlatmada önemli bir rol oynayacağı görüşündeyim. Daha önceki yaklaşımlar iş bölümünü getirerek yararlı bir adım atılmasını sağladıysa da sonuçta ortaya çıkan programlar farklı görüşler olmaksızın etkisiz kalmaktadır. Eğer düşünen robotlar icat etmeyi umuyorsak aşmamız gereken engel her problemi akıllıca çözecek bir alt birim üretmek değil, her biri örtüşmeli çözümler içeren alt birimleri durmaksızın yeniden icat etmek ve sonra bunları birbiriyle karşı karşıya getirmektir. Örtüşen gruplar bozulmaktadır. Bozulmaya karşı koruma sağladığı gibi bilişsel rezerv olgusunu hatırlayın, beklenmedik yaklaşımlarla problem çözümüne akıllıca yaklaşımlar getirir. İnsan programcılar bir probleme yaklaşırken genellikle bir en iyi çözüm olduğu ya da robotun problemi öyle ya da böyle çözmesini sağlayan bir yol olması gerektiği varsayımından hareket ederler. Ama biyolojiden çekip çıkaracağımız temel ders, probleme farklı açılardan ve örtüşmeli biçimde saldıran ve farklı gruplardan oluşan bir takım geliştirmenin daha iyi bir yol olduğudur. Rakipler takımı çerçevesine göre en iyi yaklaşım, problemi çözmenin en akıllıca yolu nedir sorusunu bir kenara bırakıp, bu problemi çözmek için örtüşen birden fazla sayıda yol var mıdır sorusunun üzerine gitmektir. Bir takım oluşturmanın en iyi yolu, olasılıkla evrimsel yaklaşımı izlemekten, gelişigüzel biçimde küçük programlar geliştirip bunların küçük mutasyonlar eşliğinde üremesine izin vermekten geçer. Böyle bir strateji bize, sıfırdan tek ve kusursuz bir çözüm bulmaya çalışmaktansa, sürekli olarak yeni çözümler keşfetme olanağı tanır. Biyolog Leslie Orgel'ın ikinci yasasının ifade ettiği gibi evrim bizden akıllıdır. Benim biyoloji yasam ise şöyle bir şey olurdu. Çözümleri evrimsel yöntemle geliştirin ve iyi bir tane yakaladığınızda durmayın. Teknoloji bugüne kadar demokratik mimari fikrinden yani rakipler takımı kavramından yararlanmış değildir. Bilgisayarınız binlerce özelleşmiş parçadan oluştuğu halde bunlar ne işbirliğine gider ne de tartışır. Benim varsayımım ise rakipler takımı mimarisiyle özetlenebilecek çekişme temelli demokratik bir yapının biyolojiden esinlenmiş düzeneklerden oluşan yepyeni ve bereketli bir dönemi başlatacağı yolundadır. Bu bölümden çıkarılacak ana ders, çeşitli parçalar, bölümler ve alt sistemlerden oluşmuş, bütünsel birer parlamentodan ibaret oluşumuzdur. Bir yerel uzman sistemler toplamı olmanın ötesinde, birbiriyle örtüşen, durmaksızın yeniden icat edilen bir mekanizmalar toplamı, rekabet içindeki gruplardan oluşmuş birer bütünüzdür her birimiz. Bilinçli zihin ise, beynin içindeki alt sistemlerin bazen açıklanamaz olan dinamiklerini açıklanabilir hale getirmek için öyküler üretir. Bütün evlemlerimizin her biri devrelere kazılı ve her biri elinden gelenin en iyisini yapan sistemlerce ne ölçüde yönlendirildiğini görünce kendi payımıza düşenin seçimlerimizi sarmalayan öyküler kurgulamaktan ibaret olduğunu düşünmek gerçekten de rahatsız edici gelebilir. Unutmayın ki zihinsel toplumun barındırdığı nüfus her seferinde aynı biçimde oy vermeyebilir. Bu nokta sizi siz yapan şeyin gün be gün, an be an aynı olduğunu varsayan bilinç odaklı tartışmalarda genellikle atlanmaktadır. Bazen iyi bir okuyucusunuzdur, bazen dalar gidersiniz. Bazen doğru sözcükleri bulursunuz, bazen diliniz düğümlenir. Bazı günler çamura saplanmış bir sopa, diğerlerinde kaygıdan kurtulmuş özgür bir ruhsunuzdur. Öyleyse gerçek siz kimdir aslında? Fransız deneme yazarı Michel de Montaigne'in ifadesiyle, kendimizle aramızdaki fark bir başkasıyla aramızdaki fark kadar büyüktür. Bir ulus, en kolay biçimiyle belirli bir zaman diliminde iktidarda olan siyasi partilerin bakış açısıyla tanımlanır. Ama sokaklarda ve oturma odalarında barındırdığı siyasi görüşler de onu tanımlamanın bir başka yoludur. Bir ulusu kapsamlı biçimde anlamak için o an iktidarda olmasa da doğru koşullarda yükselebilecek partileri de ele almak gerekir. Aynı şekilde siz de kendi çocuklarınızdan oluşmuşsunuzdur ama herhangi bir zaman diliminde bilincinizin attığı manşet bütün siyasi partilerin ancak belirli bir grubunu kapsıyor olabilir. Mel Gibson'a ve sarhoşluk tiradına geri dönersek, gerçek, renk diye bir şeyin var olup olmadığını artık sorabiliriz. Davranışın iç sistemler arası çarpışmanın bir sonucu olduğunu gördük. Yanlış anlaşılmasın, Gibson'ın korkunç davranışını savunmuyorum kesinlikle. Sadece diyorum ki rakipler takımı yapısındaki beyin hem ırkçı hem de ırkçı olmayan duygular barındırabilir. Alkol bir doğruluk serumu değildir. Etkisi çarpışmanın yönünü kısa dönemli, uzun uzadıya düşünme yanlısı olmayan fevri grup lehine çevirmektir ki gerçeklik iddiası açısından bu grubun da diğerlerinden ne ileri ne de geri kalır yanı vardır. Ancak elbette tüm bunlar bir insandaki aceleci hizbin önemsenmemesi gerektiği anlamına gelmez. Çünkü bu da o kişinin antisosyal ya da tehlikeli davranışlara ne kadar muktedir olduğunu tanımlar. Kişinin bu yönü konusunda endişe etmek kesinlikle akılcı bir tutum olup Gibson Yahudi karşıtı bir tavır takınmaya muktedirdir demek de akla son derece uygundur. Sonuçta birinin en tehlikeli renklerinden söz etmekte sakınca olmasa da gerçek renkler tehlikeli bir yanlış adlandırmaya dönüşebilir. Bunları aklımızın bir köşesinde tutarak Gibson'ın özründe gözden kaçmış bir hataya geri dönebiliriz. İçeriği her ne olursa olsun, Yahudi aleyhtarı herhangi bir ifadeyi aklından geçiren ya da dile getiren hiç kimsenin bahanesi olamayacağı gibi bu kişiler mazur da görülemez. Buradaki hatayı fark ettiniz mi? Aklından geçiren mi? Doğrusu ben de kimsenin Yahudi karşıtı bir ifadeyi aklından geçirmemesinden çok mutlu olurdum ama istesek de istemesek de bu yabancı sistemleri kimi zaman etkisi altına alabilen yabancı düşmanlığının, ksenofobi, bazı hastalıklı dışa vurumlarını denetim altına alma şansımız azdır. Düşünme eylemi olarak nitelendirdiğimiz şey büyük ölçüde bilişsel denetimin yüzeyi altında gerçekleşir. Bu çözümlemeyi yapmaktaki amacım kesinlikle Mel Gibson'ı ve sergilediği berbat davranışı aklamak değil. Amacım buraya kadar öğrendiklerimizle ortaya çıkan bir soruyu vurgulamak. Eğer bilinçli siz zihinsel düzeneğin üzerinde daha önce sandığımızdan çok daha az denetime sahipseniz, bütün bunlar sorumluluk kavramı açısından nereye varıyor? Şimdi de bu soruya dönelim yüzümüzü. 6. Sorumlu tutulabilirlik sorusu. Neden özünde yanlıştır? Kuledeki adamla gelen sorular. Charles Whitman 1966 Ağustos'unun sıcak ve nemli ilk gününde kendisini Austin'deki Texas Üniversitesi Kulesi'nin en üst katına götürecek olan asansöre bindi. 25 yaşındaki genç daha sonra bir bavul dolusu silah ve cephaneyi de peşinden sürükleyerek 3 kat merdiven çıktı ve gözlem alanına ulaştı. Burada önce silahın dipçiğiyle danışma görevlisini öldürdü. Ardından merdiven aralığından çıkmakta olan iki turist ailesine ateş açtı. En sonunda da aşağıdaki insanlara gelişigüzel ateş etmeye başladı. Vurduğu ilk kadın hamileydi. Ona yardım etmek için koşulanlar da Whitman'ın silahından nasibini aldı. Ve sonra da sokaktaki yayalar ve onları kurtarmaya gelen ambulans şoförleri. Whitman bir gece öncesinde daktilonun başına geçmiş ve bir intihar notu yazmıştı. Kendimi şu günlerde tam olarak anlayamıyorum. Aklı başında ve zeki bir genç olarak tanınmaktayım. Ama son zamanlarda ne zaman başladığını hatırlayamıyorum. Birçok sıra dışı ve mantıksız düşüncenin kurbanı olmuş durumdayım. Saldırının haberi yayılırken Austin'deki bütün polis memurları da yerleşkeye yönlendirildi. Birkaç saat sonra 3 memur ve hızla görevlendirilen bir vatandaş merdivenlere çıkmayı ve Whitman'ı gözlem alanında öldürmeyi başardı. Whitman hariç 13 kişi öldürülmüş, 33 kişi de yaralanmıştı. Ertesi gün bütün manşetlerde Whitman'ın saldırısı vardı. Polis ipucu bulmak için evine gittiğinde ise tablonun göründüğünden de ağır olduğu ortaya çıktı. Whitman saldırı gününün çok daha erken saatlerinde önce annesine ardından da uykusunda bıçaklamak suretiyle karısını öldürmüştü. Bu ilk cinayetlerden sonra intihar notuna geri dönmüş ve bu sefer el yazısıyla devam etmişti. Karım Katie'yi bu gece öldürmeye, ancak üzerinde çok uzun süre düşündükten sonra karar verdim. Onu çok seviyorum. Ayrıca her erkeğin düşlediği türden çok iyi bir eş de oldu bana. Bunu yapmama neden olacak mantıklı hiçbir neden gelmiyor aklıma. Cinayetlerin yarattığı şokun yanında daha gizli yeni bir sürpriz de vardı. Sapkınca davranışlarıyla sıradan kişisel hayatının üst üste binmişliği. Eski bir izci olan Whitman, deniz piyadesi olarak çalışmış, ardından da banka memurluğu yapmıştı. Austin izcileri, 5. grup izci başlığı için gönüllü de olan Whitman'ın çocukluğunda Stanford Binet zeka testinden aldığı 138 puan ise onu ilk %0.1'lik dilime yerleştirmişti. Bu nedenle Texas Üniversitesi Kulesi'nde ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği kanlı saldırının ardından herkes bir açıklama bekler olmuştu. Aslına bakılırsa Whitman'ın da beklediği buydu. İntihar notunda beyninde bir şeylerin değişikliğe uğrayıp uğramadığını belirlemek üzere kendisine otopsi yapılması isteğinde bulunmuştu. Çünkü kendisi de bundan kuşkulanmaktaydı. Saldırıdan birkaç ay önce günlüğüne şöyle yazmıştı. Bir keresinde bir doktorla 2 saat kadar konuşup ona çok güçlü biçimde hissettiğim şiddet duygusunun altında ezildiğimi anlatmaya çalıştım. O seanstan sonra doktoru bir daha görmedim. O zamandan beri bu zihinsel çalkantıyla tek başıma mücadele etmekteyim ve görünen o ki hiçbir yararı yok. Whitman'ın cesedi morga götürüldü. Kafatası kemik testeresiyle açıldı ve beyin çıkarıldı. Otopsi incelemesini yapan doktor, beyinde bozuk para büyüklüğünde bir tümör buldu. Glioblastom adı verilen bu tümör, talamus denilen yapının alt kısmından çıkıp hipotalamusa uzanıyor ve amigdala olarak bilinen üçüncü bir yapıyı sıkıştırıyordu. Amigdala özellikle de korku ve saldırganlık merkezinde olmak üzere duygu mekanizmasının düzenlenmesinden sorumludur. 1800'lerin sonlarına gelindiğinde araştırmacılar amigdalanın hasar görmesiyle duygusal ve toplumsal rahatsızlıklar yaşandığını keşfetmişlerdi. 1930'lu yıllarda ise Henrik Kluwer ve Paul Buki adlı biyologlar amigdalası zarar gören maymunlarda korkusuzluk, duygusal körelme ve aşırı tepki gibi bir dizi belirti ortaya çıktığını gösterdiler. Amigdalası hasarlı dişi maymunların annelik davranışları bile bozuluyor, bu maymunlar sıklıkla yavrularını ihmal ediyor ya da onlara fiziksel tacizde bulunuyorlardı. Sağlıklı insanlarda ise amigdalanın etkinliği, özellikle ürkütücü yüzler gördüklerinde korkulu anlar ya da toplumsal fobiler yaşadıklarında artar. Sonuçta Whitman'ın kendisiyle ilgili sezgileri, beynindeki bir şeylerin davranışlarını değiştirdiği gerçekten de son derece isabetliydi. Çok sevdiğim bu iki insanı da vahşice öldürmüş gibi göründüğümü tahmin ediyorum. Ama ben işi hızlı ve tam biçimiyle yapmaya çalıştım yalnızca. Eğer yaşam sigortası poliçem hala geçerliyse lütfen borçlarımı ödeyin. Geri kalanını da ismimi vermeden bir akıl sağlığı kuruluşuna bağışlayın. Bu tür trajediler belki de araştırmalar sonucunda önlenebilir. Whitman'daki değişimi fark eden başkaları da vardı. Yakın arkadaşı Elaine Fuess, tümüyle normal göründüğünde bile içindeki bir şeyleri denetlemeye çalıştığı izlenimini veriyordu diye anlatmıştı. O bir şeyler tahminen Whitman'ın içindeki öfkeli, saldırgan, zombi programlar topluluğuydu. Daha sakin ve akılcı olan taraflar, tepkisel şiddete eğilimli taraflarla mücadeleyi sürdürse de tümörle gelen hasar dengeyi öyle bozmuştu ki savaş artık adil olmaktan çıkmıştı. Peki Whitman'da beyin tümörü bulunmuş olması onun acımasız cinayetleriyle ilgili duygularınızı değiştiriyor mu? Kendisi o gün ölmemiş olsaydı onun için normalde uygun göreceğiniz cezaya bir etkisi olur muydu? Bu tümör onu ne ölçüde suçlu bulduğunuzu etkiliyor mu? Beyninde bir tümör geliştiği için davranışların kontrolden çıkan kadersiz kişi belki de siz olamaz mıydınız? Öte yandan tümörlü kişilerin baştan suçsuz sayılması ya da işledikleri suçlardan aklanmaları gerektiği sonucuna varmak da tehlikeli olmaz mıydı? Kuledeki beyin tümörlü adam bizi aslında suçtan sorumlu tutulabilirlik sorununun tam kalbine götürmektedir. Adli bir ifade kullanacak olursak, bu adam yaptıklarından sorumlu tutulabilir miydi? Kendisine hiç seçim hakkı tanımayan yollarla beyni hasar görmüş bir kişi ne ölçüde kabahatlidir? Ne de olsa biyolojimizden bağımsız davranamıyoruz, öyle değil mi? Beyni değiştir, sahibi de değişsin. Yoktan var olan pedofiller, arakçılar ve kumarbazlar. Whitman vakası münferit değildir. Nörobilimle hukukun arayüzü, beyin hasarının da devrede olduğu ve sayıları giderek artan vakalarla doludur. Beyni incelememize yardımcı olan daha iyi teknolojiler geliştikçe daha fazla sayıda sorunun farkına varmaktayız. Burada Alex adını vereceğim 40 yaşındaki bir adamın hikayesini ele alalım. Alex'in eşi Julia, onun cinsel tercihlerinde bir değişimin varlığını fark etmişti. Onu tanıdığı 20 yıl boyunca ilk kez çocuk pornografisine ilgi duymaya başlamıştı. Üstelik öyle böyle bir ilgi de değildi bu. Bütün zamanını çocuk pornografisi sitelerine girip dergi toplayarak geçirmeye başlamış, bir masaj salonundaki genç bir kadından ilişki talebinde bulunacak kadar da ileriye götürmüştü işleri. Bu daha önce kesinlikle yapmadığı bir şeydi. Evlendiği adamı artık tanıyamaz hale gelen Julia, ondaki bu davranış değişikliği karşısında korkmaya başlamıştı. Tüm bunlarla eş zamanlı olarak artan baş ağrılarından şikayet ediyordu Alex. Julia bunun üzerine onu bir aile hekimine götürdü. O da Alex'i bir nöroloğa yönlendirdi. Uygulanan beyin taramasında beynin orbitofrontal korteks adı verilen bölgesinde büyük bir tümörün varlığı saptandı. Beyin cerrahları tümörü aldıktan sonra Alex'in cinsel davranışları da normale döndü. Alex'in öyküsü derin ve merkezi bir noktaya ışık tutmaktadır. Biyolojiniz değişince kararlarınız, istekleriniz ve tutkularınız da değişebilir. Doğal farz ettiğiniz güdüler, ben bir hetero homoseksüelim, çocuklar yetişkinler beni çeker, saldırgan uysal bir yapım var vesaire, aslında nöral mekanizmanın incelikli ayrıntılarıyla belirlenir. Bu tür güdüler merkezinde davranmanın genelde bir özgür seçim meselesi olduğu düşünülse de kanıtlarla ilgili en üstün körü inceleme bile bu varsayımın sınırlarını gözler önüne serer. Birazdan bununla ilgili başka örnekler de göreceğiz. Alex'in öyküsünden çıkarılacak dersin daha sonraki beklenmedik gelişmelerle güçlendiğini görürüz. Geçirdiği beyin ameliyatından 6 ay kadar sonra pedofilik davranışların yeniden kendini göstermeye başlaması üzerine eşi onu yine doktora götürdü. Nöroradyolog, tümörün bir kısmının ameliyatta atlanmış olduğunu ve yeniden büyümeye başladığını keşfetti. Alex yeniden bıçak altına yattı. Kalan tümör parçasının da alınmasından sonra davranışları bir kez daha normale döndü. Alex ise aniden ortaya çıkan pedofili, gizli güdü ve arzuların kimi zaman toplumsallığın nöral çarkları arasında fark edilmeksizin gizlenmiş biçimde kalabileceğini gösterir. Alın lobu, frontal lob, hasar gördüğünde insanlar dizginlerinden kurtulup beyinsel demokrasi içinde yer alan daha olumsuz unsurların varlığını gözler önüne sererler. Bu durumda Alex'in özünde bir pedofil ve yalnızca güdülerine direnmek için toplumsallaşmış olduğunu söylemek doğru olur mu? Belki de, ama yine de etiketleri yapıştırmadan önce kendi alın korteksiniz altında gizlenmiş bekliyor olabilecek yabancı alt programları bir gün keşfetmek isteyip istemeyeceğinizi düşünün. Bu tür kısıtlamasız, disinhibited, davranışlarla ilgili tipik bir örnek frontotemporal demans adı verilen ve hem alın, frontal hem de şakak, temporal loblarının bozulmaya uğradığı hastalıklar çıkar karşımıza. Beyin dokusunda kayıp yaşayan hastalar gizli güdülerini denetleme becerisini kaybederek toplumsal kuralları sınırsız sayıda yoldan çiğneyebilirler. Mağaza müdürlerinin gözü önünde eşya yürütme, ortalıkta soyunma, dur işaretlerinde geçme, uygunsuz zamanlarda bağıra bağıra şarkı söyleme, çöp bidonlarından yemek artığı toplayıp yeme, fiziksel saldırganlık ya da cinsel suçlar işleme gibi. Frontotemporal demanslı hastalar sonunda genellikle mahkeme salonlarında bulurlar kendilerini. Burada avukatları, doktorları ve utanç içindeki yetişkin evlatları yargıca bu ihlallerin aslında tam olarak failin suçu sayılamayacağını anlatmaya çalışır. Beynin önemli bir bölümü dejenere olmuştur. Bunu durduracak bir ilaç da yoktur. Frontotemporal demans hastalarının %57'si başlarını hukukla belaya sokan toplumsal ihlal davranışları sergilerken bu oran Alzheimer hastalarında yalnızca %7'dir. Davranış değişikliklerinin beyinsel değişiklikleri izlemesine bir başka örnek olarak Parkinson hastalığının tedavisindeki gelişmeleri ele alalım. 2001 yılında Parkinson hastalarının aileleri ve bakıcıları bir tuhaflık olduğunun farkına varmaya başladılar. Pramipexol adlı ilacın verildiği hastalardan bir kısmı kumarbaza dönüşüyordu. Üstelik öylesine kumar oynayanlara değil, hastalıklı kumarbazlara. Daha önce kumara herhangi bir eğilim göstermemiş olan bu hastalar artık düzenli biçimde Vegas'a uçar olmuşlardı. 68 yaşındaki bir adam ziyaret ettiği bir dizi kumarhanede 6 ay içinde toplam $200,000 tutarında para kaybetmişti. İnternet pokerine takılıp kalan kimi hastalar ise ödeyemeyecekleri kredi kartı borçlarının altında ezilmişti. Hastaların çoğu bu kayıpları ailelerinden gizlemek için ellerinden geleni yapıyordu. Bu yeni bağımlılık bazıları için kumarın da ötesine geçerek zorlanımlı, kompulsif yeme alışkanlıklarına, alkol tüketimine ve aşırı cinselliğe kadar varmıştı. Neydi olup biten? Ellerin titremesine, kol ve bacakların tutuk hareketlerine, yüz ifadesinin kaybolmasına ve dengenin giderek kötüleşmesine neden olan? Parkinson hastalığıyla gerçekleşen korkunç yıkıma siz de tanık olmuş olabilirsiniz. Hastalık, dopamin adı verilen sinirsel ileticiyi, nörotransmitteri, üreten beyin hücrelerinin kaybının bir sonucudur. Tedavisi ise kimi zaman vücuttaki dopamin üretimini artırarak, kimi zaman da dopamin reseptörlerine doğrudan bağlanan ilaçlar kullanarak hastadaki dopamin düzeylerini yükseltmeye dayanır. Ancak dopaminin beyinde çifte görev üstlenen bir kimyasal olduğu anlaşılmıştır. Motor komutlarda oynadığı rolün yanı sıra beynin ödül sistemlerinde de ana haberci rolünü üstlenerek kişiyi yiyecek, içecek ve eş gibi sağ kalımda yarar sağlayabilecek şeylere yönlendirir. Ödül sisteminde oynadığı rol, dopamin dengesinin bozulması durumunda sistemin yanlış yöne sapmasıyla kumar, aşırı yeme, ilaç ve madde bağımlılığı gibi davranışların ortaya çıkmasına neden olur. Doktorlar artık bu tür davranışsal değişikliklere pramipexol gibi dopamin ilaçlarının olası birer yan etkisi olarak dikkat etmekte ve gerekli uyarı da ilaç kutusu üzerinde artık açık biçimde yer almaktadır. Hastada söz gelimi bir kumar eğilimi filizlenmeye başladığında aile ve bakıcıları hastanın kredi kartlarını güvence altına almaları, çevrim içi etkinlikleri ve bölgesel seyahatlerini dikkatle izlemeleri talimatı verilmektedir. Neyse ki ilacın etkileri tersinir olduğundan bu tür durumlarda doktorun ilacın dozunu düşürmesiyle zorlanımlı kumar davranışı da ortadan kalkar. Alınacak ders bellidir. Beyin kimyasında gerçekleşen çok küçük değişimler, davranışta çok büyük değişimlerle sonuçlanabilir. Hastanın davranışı biyolojisinden ayrı tutulamaz. İnsanların davranışlarıyla ilgili özgür seçimler yaptığına, kumar oynamıyorum çünkü güçlü bir iradeye sahibim gibi inanmayı yeğliyorsak da, pedofil Alex, frontotemporal bölgesi hasarlı arakçılar ya da kumarbaz Parkinson hastaları gibi kişiler bizi görüşlerimizi bir kez daha gözden geçirmeye ikna edebilir. Çünkü toplumsal olarak kabul edilebilir seçimleri yapmada belki de herkes aynı ölçüde özgür değildir. 15. ayrımın sonu, sayfa 159.